Ayrım 12.
Hele bir halk üniversitesi olması gereken radyomuzun isteniyor, günde şu kadar mektup alınıyor diye özellikle fasıl müziği üzerinde ısrarla durması, piyasa müziğine bile programında yer vermesi büyük müzik atılımımız için ancak zararlı olabilir. Radyomuzdan bize bunları değil, Batı sanat dünyasına katılmış bestecilerimizin eserlerini dinletmesini bekliyoruz. Avrupa'da ilk kez seslendirilecek 1. senfonisini yönetmek üzere çağrılı olan Ulvi Cemal Erkin ile birlikte, Dünya Bestecileri ve Müzik Eleştirmenleri Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etmekle görevli Halil Bedi Yönetken ve Necir Kazım Akses, Çekoslovakya Hükümeti adına Dışişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarından birer temsilciyle sanatçılar adına Çek Besteciler Sendikası Başkanı Antonin Çeyka tarafından karşılanmıştı. Ertesi gün sanatçılarımız kendilerini karşılamaya gelen kurumların üst düzey yetkililerine ve çağrı aldıkları Prag Filarmoni Orkestrası'nın yöneticilerine birer nezaket ziyaretinde bulunmuşlardı. Aslında Prag Filarmoni Orkestrası'nın yetkilileri birkaç gün sonra çalacakları senfoni nedeniyle Ulvi Cemal Erkin'i ve müzik eğitimlerini Prag'da tamamlamış olan ve bu ülkenin sanat yaşamına yabancı bulunmayan Necir Kazım Akses ile Halil Bedi Yönetken'i önceden tanıyorlardı. Yeni ve eski dostlukların tekrar bir araya gelmesiyle yeniden canlanan sıcak ilişki, Ulvi Cemal Erkin'in provalara başlamasıyla ve orkestra sanatçılarının senfoniye duydukları takdirle daha da güçlenmişti. 120 kişilik kadrosuyla Avrupa'nın sayılı orkestralarından biri olan Prag Filarmoni Orkestrası, tarihinde ilk kez bir Türk şefinin yönetiminde iki ülke dostluğunun ilginç bir örneğini vererek birlikte müzik yapmanın sevinciyle konser günü olan 9 Mayıs akşamına hazırlanmışlardı. 18 ülkenin katıldığı festivalin ikinci konseri olan 9 Mayıs akşamı, konserin birinci yarısında Balkan ve Yakın Doğu ülkelerinden Bulgar besteci Vezelin Stojanov'un orkestra süiti, Filistinli Paul Ben Haim'in ikinci senfonisiyle Joseph Kaminski'nin trompet solo ve orkestra için konçerto adlı eserlerine ayrılmıştı. Konserin ikinci yarısında ise Ulvi Cemal Erkin'in birinci senfonisi yer almıştı. Evet, sıra senfoniye gelmiş, Ulvi Cemal Erkin bu ünlü orkestranın karşısında sahnedeki yerini almış, her zamanki gibi utangaç, heyecanlı ama yüzünde hiçbir zaman değişmeyen o sevecen görünüşüyle eserini başlatmıştı. Erkin geçen dakikalar içinde dinleyenleri de kucaklayan bir etki çemberi oluşturabilmiş, Prag Filarmoni Orkestrası da bu güzel esere verdiği önemi ününe yaraşır bir başarıyla ve her ölçüsünü severek seslendirmişti. Konser bitimindeki coşku dolu sürekli alkışlar sonucun büyük bir başarıyla noktalandığını müjdelemiş, konser salonlarında ender rastlanan bu sevgi gösterisine Ulvi Cemal Erkin tam 5 kez sahneye gelerek karşılık vermişti. Orta Avrupa'da birçok ülkenin seçkin temsilcileri önünde seslendirilen senfoni çok beğenilmiş, özgün yeni deyişler içeren bir eser olarak nitelendirilmişti. Orada bulunan bütün sanatçılar, hatta dinleyiciler, konserden sonra övgü dolu sözlerle bestecimizi kutlamışlardı. Bu konser, yeni doğmaya başlayan müziğimizi yaratma yeteneği açısından, Avrupa'nın göbeğindeki bir festival çevresinin övgüsünü kazanmakla hepimizi gururlandırmıştı. Konserden sonra bestecimiz Prag'da tanınan bir kişi olmuş, gittiği ve gezdiği yerlerde kendisini kutlayan müzikseverler ya da imza isteklileri sık sık onun yolunu kesmişlerdi. Bu konserlerden tam 39 yıl sonra Prag'da bir konser veren Hikmet Şimşek'i kutlamaya yaşlı bir bayan gelir. Yılların konser dinleyicisi olan bu müziksever, 1947 yılında dinlediği senfoninin anılarında hala eski canlılığıyla kaldığını söyleyerek, 13 Mayıs 1947 yılında Ulvi Cemal Erkin'in kendisine imzaladığı iki ölçülük el yazması notanın üstüne yazdığı Türk dostlarına Türk bestecisinden birkaç ses hatırası cümlesini taşıyan kağıdın bir fotokopisini verir. Bir rastlantı sonucu elimize geçen bu ilginç belgeye kitapta yer verirken şu noktayı belirtmek istiyorum. Bu konser Praglı bir müzikseverin anılarında 40 yıl yaşayacak kadar etkili olmuştur. Konserden sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Faik Ozar, Türk sanatçıları onuruna elçilik binasında verdiği davette Çek ve diğer ülkelerin sanatçılarını bir araya getirmişti. Bakanlık üst düzey yöneticilerince Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Beneş'in de temsil edildiği bu davette sanatçılarımız, diğer ülkelerin sanatçılarıyla yakın ilişki kurma olanağını da bulmuşlardı. O geceden sonra Türk sanatçıları, Prag'da bulundukları süre içinde ülkenin ünlü sanatçılarıyla birlikte olmuşlar, özellikle çağdaş Türk müziği hakkında meslektaşlarına bilgi vermişlerdi. Bu sanatçılar arasında Türk yapıtlarına özel ilgi duyan ünlü şef Rafael Kubelik, öteki Türk eserlerini de dinlemek amacıyla Türk sanatçılarını evine davet etmişti. Kemancı Jean Kubelik'in oğlu olan ünlü orkestra şefi Rafael Kubelik, Çek Filarmoni, Chicago Filarmoni, Covent Garden Kraliyet Operası ile Metropolitan Operası'nın müzik direktörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra uzun yıllar Baviera Radyo Senfoni Orkestrası'nı yönetmişti. Kubelik'le uzun bir süre baş başa kalan sanatçılarımız, Necip Kazım Akses'in iki eserinin Viyana'daki Universal Yayın Evi'nce basılmış olduğunu, bu eserleri Kubelik'in görebilmesi için Viyana'dan getirtilmesi gerektiğini belirtince, İletişim Bakanlığı, Viyana'daki Çek Kültür Ateşesi'ne telefon ederek eserleri bir günde Prag'a getirtmişti. Ayrıca Erkin'in ve Akses'in o güne kadar yazmış oldukları orkestra eserlerinin bir örneklerini Çek Filarmoni Orkestrası'na iletmesi kararlaştırılmıştı. O sırada konser programı hakkında Kubelik ile görüşmek üzere gelen ünlü Rus kemancı David Ostrah, Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosunu orada incelemiş ve keman için olağanüstü parlak bir eser olduğunu söyleyerek ilgilenmişti. Prag'da Ulvi Cemal'in keman konçertosunu gören Amerikalı kemancı Ricardo Onopofos, eseri hemen orada deşifre etmekten kendini alamamıştı. Konçertoyu çaldıktan ve övücü birkaç sözcük söyledikten sonra gelecek ay içinde boş zamanı bulunduğunu ve eseri çalıştıktan sonra Amerika'da çalmak istediğini söylemişti. Türk bestecileri diğer ülkelerin bestecileri ve şefleriyle de tanışmışlardı. Onlardan bazıları kendi ülkelerindeki konser programlarında Türk yapıtlarına yer vermek istediklerini belirtmişlerdi. Ulvi Cemal Erkin'in senfonisini dinleyenler arasında dünyaca ünlü bir besteci de vardı. Çok sayıda eserinin yanı sıra o tarihlerde 9 senfonisi bulunan Rus besteci Dmitri Shostakovich, Ulvi Cemal Erkin'i başarısından ötürü kutlamış, senfoniyi çok beğendiğini, özellikle son bölüme hayranlık duyduğunu belirtmiş ve "Ne mutlu size ki kendi eserinizi kendiniz yönetebiliyorsunuz" diye eklemişti. Bu arada Dünya Bestecileri ve Müzik Eleştirmenleri Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Halil Bedi Yönetken konferansını Çek dilinde sunmuş, bu konuşma Fransızca'ya çevrilmişti. Halil Bedi Yönetken Türk müziği hakkında geçmişten günümüze bir özet yaptığı bildirisinde bazen plaklarla bazen de kendi sesiyle örnekler vererek ilgi toplamıştı. Konferansın sonunda Çek piyanist Donise Jelinkova'nın resitalinde Necip Kazım Akses ile Ulvi Cemal Erkin'in piyano parçaları seslendirilmişti. 1947 Prag Baharı Uluslararası Müzik Festivali'nin iki temel amacı vardı. Birincisi 18 ülkenin besteci, şef ve yorumcularını bir araya getirmek. İkincisi ise yine değişik ülkelerin bestecilerini, müzikologlarını ve müzik eleştirmenlerini bir kongrede toplayarak müzikle ilgili dünya sorunlarını tartışmaktı. Acılarla dolu Alman işgalinden kurtulduktan 2 yıl sonra kültür ve sanat yaşamını yeniden hızla yükseltmek için çaba göstermiş olan Çeklerin kalıcı izler bırakan bu festivali birçok ülke için örnek oluşturmuştu. Halil Bedi Yönetken Ulus Gazetesi'ne 25 Mayıs'ta Çekoslovakya'dan gönderdiği bir yazıda Türk müziğinin Avrupa'da yeni bir zaferi başlığıyla şöyle diyordu. Modern bir Türk eseri bu ülkede böyle bir dinleyici kitlesi önünde ilk kez çalınıyor. Herkes yeni uygarlığımızdaki Türk yaratıcı kudretine ilk kez tanık oluyordu. Herkes özel bir ilgiyle izliyor, dinleyicilerin eseri nasıl karşıladıkları yüzlerinden belli oluyordu. Muhakkak ki eser beğenilmiş ve sevilmişti. Senfoni bittikten sonra halk bunu uzun ve coşkulu alkışlarıyla açıkça belirtmiş, bestecimiz 5 kez sahneye getirilmişti. Bu Türk müziğinin Avrupa'da yeni bir zaferiydi. kendi açımızdan olumlu izlenimlerin derecesi tarif edilemez. Müzik yaratma konusunda ulusal yeteneğimizi yabancı ülkelerde temsil eden değerli bestecimiz Ulvi Cemal Erkin'le ne kadar övünsek yeridir. Var olsun ve bize hızla yeni senfoniler ve başka eserler versin. Ulvi Cemal Erkin Ankara'ya döndükten sonra festivalle ilgili izlenimlerini şöyle anlatıyordu. 20 gün süren festival gerçekten başarılı geçti. Senfonimi 9 Mayıs akşamı verilen konserde yönettim. Çekler orkestraları ile cidden övünebilirler. Eserimin ayrıca radyo kaydı da yapıldı. Önümüzdeki sezon Çek Radyosu tarafından 3 kez yayınlanacak. 2 Mayıs'ta Köçekçe adlı eserim Prag Radyosu tarafından yayınlandı. Önümüzdeki aylarda 3 kez daha çalınacak. Ayrıca kış sezonu için başka eserlerimi de istediler. 16 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar toplanan Besteciler ve Eleştirmenler Kongresi'ne dünyaca ünlü besteciler katıldı. Son derece yararlı olan bu kongre sonunda alınan kararlar arasında konservatuvarımızın yeni mezunlarından Nevit Kodallı'nın orkestra süiti de kabul edildi ve radyoda yayınlanacağı bildirildi. O yıllar için Avrupa ülkelerini tanımak ve bu ülkelere kendimizi tanıtmak gereksinimi içindeki bir ülke olarak yabancı radyolarda sesimizi duyurmak büyük önem taşımaktaydı. O tarihlerde uluslararası ilişkilere önem verilmeseydi, pek çok ülkenin bir Türk bestecisi ve şefinin varlığından haberi bile olmayacaktı. Müzik yaşamımızın hala eski yerli kültüre dayalı olduğunu sanan Avrupa'nın bu festivalde bir senfoniyle temsil edilmiş olması çok yönlü anlam taşıyordu. Polonyalı besteci ve müzik eleştirmeni Stefan Kisilewski'nin Prag Festivali hakkındaki yazısında Ulvi Cemal Erkin ile ilgili bölümde şu görüşlerine yer verilmişti. Daha az tanınmış sanatçılar arasında özellikle Türk bestecisi Ulvi Cemal Erkin'in senfonisi dikkati çekmekteydi. Müziği tamamen Avrupalılara özgü bir müziktir. Ulvi Cemal Erkin, Nadia Boulanger'in öğrencisidir. Bu müzik tematik mimardaki büyük orijinalitesiyle, salt müzikal deyişlerle dile getirilmiş olan derin duygusallığı ve göz kamaştırıcı orkestra tekniğiyle seçkinleşmektedir. Büyük olasılıkla ileride bu genç Türk bestecisini sık sık dinlemek olanağını bulacağız. Şurasını da eklemeliyim ki, 3 kişiden oluşan Türk delegasyonu, festivale katılanların arasında en kültürlü ve en cana yakın gruplardan birini oluşturmaktaydı. Çekoslovakya'daki çeşitli gazetelerde çıkan yazılarda da şu görüşlere yer verilmekteydi. Ölçülü jestleriyle, güzel eserinin başarısı ile yorumu konusunda her istediğini orkestra üyelerinin ruh ve beyinlerinden çıkarabilen ve 1946'da senfonisini ilk kez yöneten çağdaş Türk müziğinin temsilcisi Ulvi Cemal Erkin'in eseri, dün gecenin en kuvvetli mesajıydı. Çekoslovanska Demokrasi. Türkiye'nin dışında ilk kez çalınan Ulvi Cemal Erkin'in senfonisi, İkinci konserin en sağlam, en canlı eseriydi. M46. Programın ikinci bölümünde Türk bestecisi Ulvi Cemal Erkin'in bizzat yönettiği senfonisi Avrupa premieri olarak çalındı. Bu eser kişisel görüşüme göre kompozisyon bakımından konserin en önemli eseriydi. Bravo Lidu. Büyük konser boyunca üzerimizde en ifadeli ve en anlamlı etki bırakan eser, Türk bestecisi Ulvi Cemal Erkin'in bizzat yönettiği senfonisi oldu. Obzori. Erkin'in senfonisi çağdaş müziğinin karakterini taşımakta, çok etkili buluşlar içermektedir. Yapıt inşa bakımından anıtsal bir değere sahiptir. Rudo Pravo. Prag Festivali'nden bir yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı konser salonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde 13 Mart 1948 yılında bir konser vermek üzere ülkemize gelen dünyaca ünlü Polonyalı piyanist Henryk Stomka bir gazetecimizin yönelttiği soru üzerine şunları söylemişti. Türk sanatçıları Polonya'da tanınmaktadır. Malakiewicz adındaki tanınmış Polonyalı sanatçı, Prag Uluslararası Müzik Festivali'nde tanınmış olduğu Ulvi Cemal Erkin'e duyduğu büyük hayranlıktan bana uzun uzun söz etmiştir. Ulvi Cemal'in senfonisi 2 yıl sonra Ankara'da düzenlenen Türk-İngiliz Müzik Festivali'nde ünlü İngiliz orkestra şefi Clarence Raybould yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 28 Nisan 1949 günü Devlet Operası'nda tekrar çalınmıştı. Senfoniyi yöneten Clarence Raybould, Londra'ya döndükten sonra NAFEN haber ajansı muhabirine şunları söylemişti. Türkiye'deki görüşmelerim sonucu edindiğim izlenimlere göre modern Türkiye'nin bestecileri diğer ülkelerin bestecileriyle boy ölçüşebilecek yetenektedirler. Türklerin çağımızın müziğiyle yakından kurdukları ilişkinin 25 yıl gibi kısa bir süre olduğu düşünülürse hayran olmamak elde değildir. Bu olağanüstü bir sonuçtur. Türk sanatçıları bu sonuç ile ne kadar övünseler haklarıdır. Türkiye'de Türk bestecilerinin eserlerini dinledikten sonra bunlara karşı derin bir hayranlık duydum. Bu müziği İngiliz halkına tanıtmayı bir görev biliyorum. Bozkırların sarı ve mahzun sessizliği. Ulvi Cemal'in keman konçertosu konusuna yazıldığı yıldan başlamak istiyorum. Eskiden sergi evi olan ve 1947-1948 yılları arasında ünlü Alman mimar Bonatz tarafından opera binasına dönüştürülen Ankara'daki Büyük Tiyatro adıyla halen etkinliklerini sürdüren opera evi, 2 Nisan 1948 Cuma günü törenle hizmete girmişti. Ama bundan hoşnut olmayanlar da çıkıyordu. Yıl 1948. Böylesine ekonomik kriz içindeyken, gökyüzünü kara bulutların kapladığı bir sırada, hazine tam takır vaziyetteyken yapacak başka bir işimiz kalmamış da Ankara'da opera binası mı kuruluyor? Ne işe yarar opera? Oysa opera evinin açılışıyla sanat yaşamımızda yeni bir devir açılmıştı. Açılış töreninde Türk Beşleri adıyla anılan bestecilerimizden dördünün eserlerine yer verilmiş, dört yeni eserin dünya premieri gerçekleştirilmişti. Cemal Reşit Rey'in birinci senfonisi ve Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu bestecilerin kendi yönetiminde, Necil Kazım Akses'in Balat adlı eseri Ulvi Cemal Erkin'in yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmişti. Programın son eseri olan Ahmet Adnan Saygun'un Kerem Operası'nın birinci perdesinin birinci sahnesi, Devlet Konservatuvarı Korosu'nun katılımıyla bestecinin kendi yönetiminde temsil edilmişti. Aslı rolünde Ayhan Alnar, Kerem rolünde ise Aydın Gün vardı. Bu açılıştan sonra opera temsillerine düzenli olarak başlanabilmişti. Türkiye'de ilk kez bir opera binasının, örneğin New York'taki Metropolitan Operası'ndan 1883-65 yıl sonra, Milano'daki ünlü La Scala Operası'ndan 1778, 170 yıl sonra açılmasının bizim açımızdan değerli bir anlamı vardır. Ulvi Cemal Erkin'in 22 Temmuz 1946 günü başlayıp 7 Nisan 1947 günü bitirdiği keman konçertosunun dünya premieri bir opera evine kavuştuğumuz güne rastlatılmıştı. Konçertonun ilk solisti Liko Amar, ülkemizde uzun yıllar çalışmış değerli bir sanatçıydı. 1891 yılında Budapeşte'de doğan Liko Amar, Budapeşte Ulusal Akademisi'nde Amil Barem'in öğrencisi olmuş, 1910 yılında Berlin Müzik Akademisi'ne girmişti. 1915'te Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı olmuş, 1922'de kurduğu Amar Quartet ile Avrupa'da ün kazanmıştı. 1935 yılında İstanbul'a gelip konserler vermeye başlayan Liko Amar, 3 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na keman öğretmeni olarak atanmış, 1957 yılına kadar çok sayıda öğrenci yetiştirerek 1959 yılında Almanya'da yaşama veda etmişti. Keman konçertosu Türkiye dışında ilk kez 22 Şubat 1950 yılında Şef Moralt yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası eşliğinde kemancı Wolfgang Schneiderham tarafından seslendirilmişti. 8 Ağustos 1958 tarihinde ise Paris Kolon Orkestrası eşliğinde solistimiz Ayla Erduran Brüksel Filarmoni'de çalmıştı. Profesör Lessing yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1966 yılında Avrupa'da büyük bir konser turnesi yapmıştı. Bükreş, Budapeşte, Salzburg, St. Pölten, Viyana, Münih, Bonn, Mannheim, Bern ve Zürich gibi kentleri içine alan bu turnede Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçi adlı bale süiti ile keman konçertosuna yer verilmişti. Konçertonun solisti Suna Kan ile bestecisi hakkında turne sırasında gidilen ülkelerin basınında ilginç yazılar çıktı. Bu yazılar Avrupalıların bir Türk solistine, bir Türk bestecisine, bir Türk orkestrasına, sonuçta Türklerin sanat yaşamına nasıl baktıklarını sergiliyordu. Müzik alanında Türk-Romen ilişkilerinin eski bir geçmişi vardır. Bu gelenek günümüzde sağlamlaştırılmıştır. Türk Devlet Senfoni Orkestrası'nın Bükreş'e yapmış olduğu turne bu açıdan önemli bir adımdır. Her iki konserin programı, orkestranın yorum yeteneğini ortaya koyacak şekilde düzenlenmiş senfonik müzik örneklerini içermekteydi. Türk bestecisi Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu büyük bir ilgi uyandırdı. Eser folklorik ezgilere dayanmaktaydı. Ezgi malzemesi, ritimler ve hatta renkli orkestrasyon bize yapıtı sevdirdi. Aynı bestecinin Köçekçesi de müzik anlayışımızla uyuşuyordu. Erkin'in konçertosunun solisti Suna Kan, eseri sıcak, dolgun ve dengeli bir tonla çaldı. Büyük bir müzik kültürüne sahip olan sanatçıyı halkımız daha önceden tanır ve değerini bilir. Skintea, Bükreş, 5 Ekim 1966. Konserlere ton kalitesi çok yüksek, enerjik, stil duygusuna sahip değerli bir solist olan Suna Kan katıldı. Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu, soliste sanattaki üstün yeteneğini göstermek olanağını verdi. Haçaturya'nın keman konçertosunu andıran bir stilde virtüöz parçası olarak yazılmış eserin renkli bir orkestrasyonu var ve yerel ezgilerin işlenmesiyle oluşan konçerto, Türk bestecilerinin ilginç bir örneğini tanımamıza neden oldu. Informatia, Bükreş, 5 Ekim 1966. Türk besteci Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu, uyumlu, romantik karakterde yazılmış bir eser. Gür ve asil tonu ile solist, finalde Haçaturya'nı andıran ritmik ve ezgisel etkilerin belirdiği konçertoyu çok parlak bir şekilde çaldı ve orta bölümün lirik karakterini duygulu çalışı ile belirtti. Contemporanul, Bükreş, 7 Ekim 1966. Erkin'in konçertosunun ilk iki bölümü Alman romantizmi stilinde yazılmıştır. Romantik müzikte nasıl ki eski tonalitelerden yararlanılmışsa, Erkin'de oryantal halk müziğinin temelini oluşturan eski makamlardan esinlenilmiş motifleri malzeme olarak kullanmıştır. Konçertonun ikinci bölümü Frigyen modunda bestelenmiş olup, yalınlığı ve güzelliğiyle dinleyiciyi çok etkilemiştir. Her iki bölümden farklı olarak yapıtın son bölümünde duyulan gerçek ve karakteristik Türk müziği dinleyiciyi sürüklemiş ve coşturmuştur. Konser Erkin'in Türk halk müziğinden kurulu ve aksak ritimlerden ve zengin tonalitelerden meydana getirilmiş bir dans rapsodisi ile sona ermiş ve konserde bulunanlar tarafından büyük bir zevkle dinlenmiştir. Magyar Nemzet, Budapeşte, 8 Ekim 1966. Birkaç hafta önce afişlerden Ankara Devlet Senfoni Orkestrası'nın St. Pölen Şehir Salonu'nda bir konser vereceğini öğrendiğimiz zaman haber bir sansasyon etkisi yaptı. Bilet talebi çok fazlaydı. St. Pölen'deki Türk işçilerinin bir Türk orkestrası tarafından verilecek konseri dinlemek istemesinin büyük payı vardı. Müzikçilerin ulusal kıyafetleriyle fes ve türbanla sahneye çıkacağını tahmin edenler hayal kırıklığına uğradı. Orkestradaki baylar Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi frak, yaylı çalgılarda yer alan bayanlar ise zarif siyah elbise giymişti.